Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecri Şems'i 20 Mer 1400 Hicri Kameri, 5 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 12 Ekim 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran'ın kuzeybatısı sınırlarındaki tatbikatların yankıları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar, kalıcı tır ve Esma-ül Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameli.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İli Başkanı, Yargı Erki Başkanı ile bir araya geldi. Yeni başkanı olarak atandı. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, düşmanları medyatik savaşının ekonomik savaşı geride bıraktığını belirtti. Son 24 saatte 213 vatandaşımız daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Sana güçleri Mağrib'de ilerliyor. Ve Türk lirası bugün rekor düşüş yaşadı. Şimdi haberler.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsen Ece ile bir araya geldi. Görüşmede Yargı Erki Başkanı İrbin, yeni Yargı Erki'ne suçların önlenmesinde yardım edebileceğini belirtti. Ece görüşmede İrbin, yeni Başkanı Cebelli'yi kutlayarak milli medyanın halkta ümit ve güven oluşturma konusunda eşsiz role sahip olduğunu İrbin bilgilendirme ve bilinçlendirmede eşsiz rol ifa ettiğini söyledi. Muhsen Ece'yi milli medyanın yeni dönemde İslam İnkılabı rehberinin erdemli tavsiye ve yönlendirmeleriyle İslam ve İran yaşam tarzını yayma, kültürel hidayet ve gençler başta olmak üzere halk kesimleri için ümit oluşturma noktasında etkin rol ifa edebileceğini temenni etti. Görüşmede İRİB Başkanı Cebeli de Yargı Erken'in değişim, dönüşüm döneminde İRİB'e destekleme ve sinerji yaklaşımını takdir ederek İRİB'in mevcut durumda düşmanın halkın ümit ve güvenini sarsmaya çalıştığı bir dönemde görev ve misyonunu yerine getirmek için hakimiyetin tüm erkanının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, Ahmet Nevruzi'yi dış yayınlar servisinden sorumlu yardımcısı olarak atadı. Cebelli atama kararında Milli Medya'nın dış yayınlar servisinden sorumlu yeni yardımcısı Nevruzi'den bölgesel düzeyde ve medya ortamında İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun etkinlik alanını derinleştirerek yaygınlaştırmak ve düşmanların tahrif ve fitne dalgaları ile mücadele etmek, İslam İnkılabı'nın kitlesel ve seçkin dostları ve dünyanın hür insanların atmosferinde İslam dünyası ve direniş cephesinin medya organlarını referans almak, bölge ve dünya genelinde seçkin çevrelerle İslami İran'ın düşünürleri arasında bağ kurmak, uluslararası ortamda İslam İnkılabı'nın asil söylemlerini ve öz düşüncelerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak, milletler arası kültürel ilişkileri çeşitlilik kazandırmak ve yeni ufukları açmak, İranlı İslami yaşam tarzı ve kalkınma modelini bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda güzelce yansıtmak ve muhataplara medya hizmetlerini sunmakta profesyonelliği, hızı ve niteliği geliştirmek gibi görevleri en iyi şekilde yerine getirmesini beklediklerini kaydetti. Cebelli atama kararında ayrıca Nevruzi'nin kurumun inkılapçı ve dindar güçlerinin kapasitelerini değerlendirmek ve bölge ve dünya genelinde medya kurumları ile işbirliğini geliştirmekle bu görevlerini en iyi biçimde gerçekleştirmesini temenni etti. Ahmet Nevruzi hali hazırda Tahran Üniversitesi'nde medya işletmesi branşında doktora tezi üzerinde çalışıyor. Nevruzi şimdiye kadar İslam Ülkeleri Radyo Televizyon Birliği Sanal Ortam Yardımcılığına bağlı Avrupa ve Amerika havzasına ilişkin 3 haber sitesinde 3 yıl uzman ve yönetici olarak görev yaptı. Nevruzi 2 yılda Khamenei.ir sitesinin İngilizce bölümünde çalıştı. Nevruzi ayrıca 2 yıl İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisinde danışmanlık görevini yürüttü ve yine Press TV'de çeşitli görevlerde bulundu.
İran ordusunun yerli üretimi olan Tebes ve Mersad 16 hava savunma sistemi hava kuvvetlerinden düzenledi. Velayet semalleri savunucuları 1400 adre askeri tatbikatında orta bir mesafede belirlenen hedefleri imha etti. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade yaptığı açıklamada ordunun yerli üretimi olan Tebes ve Mersad 16 hava savunma sisteminin İran Hava Kuvvetleri'nin bugün ülkenin Kebir Çölü'nde düzenlediği velayet semalleri savunucuları 1400 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı sırasında başarılı performans sergilediğini duyurdu. General Rahimzade bu tatbikata yerel uzmanlar tarafından üretilen teçhizatların kullanılması bir yandan küresel istihbarın yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesini gösterirken diğer yandan geçtiğimiz yıllarda istihbar güçlerine gelmeyi başaran İran'ın hava savunma alanındaki gücünü ve kabiliyetini ortaya koyuyor dedi. Bu arada velayet semas savunucuları 1400 hava savunma tatbikatı başladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Velayet seması savunucuları 1400 hava savunma ortak tatbikatı bugün Ya Resulullah parolasıyla başladı. Yerli füze, radar, keşif, elektronik savaş, iletişim ve izleme sistem ve ağlarının Kebir Çöllük alanına konuşlandırılmasının ardından velayet seması savunucuları 1400 hava savunma tatbikatı başladı. Ordu ve devrim muhafızları hava savunma sistemlerinin katıldığı tatbikatın ilk aşamasında düşmanı aldatmak için pasif savunma ilkeleri çerçevesinde operasyonel güçlerin hızlı manevrası ve yer değiştirmesi yaklaşımıyla savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının başarıyla gerçekleştiğini bildiren İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, savunma sistemlerinin komuta kontrol merkezleri arasında güvenlik ve çok katmanlı iletişimin sağlandığını ve tehdit halinde ülkenin hava savunma entegre ağının kurulduğunu vurguladı. Komutan Rahimzade ayrıca tatbikatın bu aşamasında keşif uçuşlarının devrim muhafızlarının ve ordunun uçakları ve İHA'ları ile gerçekleştiğini, hava savunmasından elektronik isabete kadar tüm aşamaların savunma güçlerince gerçekleştiğini sözlerine ekledi. General Rahimzade ayrıca tatbikatta yerli hava savunma sistemlerinin kullanıldığına işaretle, devrim muhafızlarının bölgesel komuta kontrol sistemleri, yerli Miraç, Fetih 2, Beşir ve Kudüs isimli radar sistemleri, keşif taktik sistemleri, elektrooptik sistemleri ve elektronik savaş sistemlerinin tatbikatın bu aşamasında konuşlandığını kaydetti. General Rahimzade sözlerinin devamında bu tatbikatın sloganının savunma gücü sema güvenliği olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin hava sınırlarını korumak için güvenli hava savunma katmanlarının oluşturulması ve ülkenin hayati ve kritik merkezlerini tam teşekküllü savunmanın bu tatbikatın amaçlarından olduğunu belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Reza Tengsiri, Amerikalıların şimdiye kadar Fars Körfezi'nde İran Silahlı Kuvvetleri'nden 6 kez tokat yediklerini söyledi. Amiral Tengsiri bugün Deniz Kuvvetleri Yunadores ile yabancı ülkelerin askeri ateşlerinden katılımı ile düzenlenen merasimde yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin 43 sene sonra zalimce yaptırımlar ve ekonomik ambargo karşısında dimdik durduğunu kaydetti. Fars Körfezi'nde devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin mütecaviz Amerikan güçlerine karşı 6 başarılı operasyon gerçekleştirdiğine dikkat çeken Amiral Tengsiri, Fars Körfezi'nde Amerika'nın göstermelik gücünün kırıldığını vurguladı. Fars Körfezi'nde hiçbir zaman savaş başlatmadıklarında da Amerikalıların İran'ın petrotankerlere ve terminallerine hedef almasına rağmen sabırlı davrandıklarını söyleyen Tengsiri, İran'ın Fars Körfezi'nde barış, güvenlik ve huzurun sağlanmasına ilişkin stratejisinin altını çizdi. Fars Körfezi'nin İran ve komşu ülkelerin evi olduğuna dikkat çeken Tengsiri, Amerikalıların Fars Körfezi'nde yeri olmadığını, işgal rejimi İsrail'in illegal varlığının stratejik bölgenin güvenliğine zarar verdiğini söyledi.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, düşmanların medyatik savaşının ekonomik savaşı geride bıraktığını belirtti. Bugün Direniş Cephesi'nin üstün eserlerini tanıtma etkinliğinde konuşan İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, devrim düşmanlarının medyatik savaşı, ekonomik savaşta üstünlük elde etmek için bile kullanıldığına işaretle medya üzerinden yürütülen savaşı anlattı. İslami Şura Meclisi Başkanı rahmetli İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı düşüncelerinin geçtiğimiz senelerde sonuç verdiğini ve düşmanlar karşısında dik durmayı başardıklarını ifade ederek, IŞİD karşısında hiçbir ordu duramazken ilahi sünnetler ve halka inanç olan harem savunucularının kutsal savunma modelinin bölgede şekillendiğini kaydetti. Galibaf, harem savunucularının İslam dünyasının çeşitli köy ve kentlerinden gelip İslam ve Kur'an Mektebi şemsiyesi altında toplanan birliklerden oluştuğunu vurguladı. Şehit Hamedani ödül töreninin sonunda üstün başarılı yayıncılar ve yazarlar ve harem şehitleri aileleri takdir edildi.
Tahran'da bulunan İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andreas Abe bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede İran ile İsviçre'nin ikili münasebetleri, bölgesel ve uluslararası konular ile nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin meseleler ele alındı. İsviçre Ulusal Meclis Başkanı dün İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Tarım, Su, Doğal Kaynaklar ve Çevre Komisyonu Başkanı Muhammed Cevad Askeri ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade ile görüşmüştü. Görüşmelerde iki ülkenin tarım ve hayvancılık gibi alanlarda işbirliğine vurgu yapıldı.
İran İstihbarat Bakanlığı bazı bölge ülkelerinin servisleri için çalışan 10 casusun yakalandığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran istihbarat çalışanlarının gece gündüz süren faaliyetleri sonucu sultan düzeniyle bağlantılı bazı bölge ülkelerinin istihbarat servisleri için çalışan 10 casusu tespit edip yakaladığı bildirildi. İstihbarat Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada yakalanan kişilerin gereken soruşturma ve incelemeler ve haklarında karar verilmesi için yargıya teslim edildiğini duyurdu.
İran ile Güney Kore milli futbol takımları bugün FIFA Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde Tahran'da karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri A grubunda yer alan İran milli futbol takımı bugün 4. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Tahran'daki Azadi Stadyumunda yerel saatle 17'de başlayan maçı kazanan taraf olmadı. İran için Alireza Cihanbaş ve Güney Kore için Son Hyung-min, gol attı. Bu sonuçta A grubunun 10 puanla liderliğini korumuş olan İran milli takımı geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri takımını 1-0 yenmeyi başarmıştı. FIFA 2022 Dünya Kupası 21 Kasım 18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva kış mevsiminde gerçekleştirilecektir.
Koronavirüs ülkede son 24 saat içinde 213 vatandaşı maalesef hayattan kopardı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saat zarfında koronadan 213 vatandaşın daha yaşamını yitirmesiyle ülkede şimdiye kadar koronadan hayatını kaybedenlerin sayısının 123.081 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ayrıca dünden beri 13.391 kişide korona vakası tespit edildiğini, böylece koronaya yakalanan vatandaş sayısının toplam 5.729.785 kişiye yükseldiğini kaydetti. Koronadan iyileşen veya hastaneden taburcu olan vatandaş sayısı ise 5.249.986 kişi oldu. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar vatandaşlara toplam olarak uygulanan korona aşısı sayısının 67.029.381 doza yükseldiğini bildirdi.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Kazakistan Ticaret Bakan Yardımcısı Kayrat Turbanov ile bir araya geldi. Görüşmede Peymanpak, Avrasya Birliği ülkelerinden İran'ın dış ticaret önceliğinde olduğunu söyledi. Avrasya Birliği ülkeleri arasında Rusya ve Kazakistan'ın ayrıcalıklı konumuna dikkat çeken Peymanpak, yeni hükümette komşu ve bölge ülkeleriyle ticaretin gelişmesi için farklı ve ciddi tutum olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'nın direktifleriyle komşu ülkelerle ticaretin gelişmesi için bir plan hazırlandığını söyledi. Kazakistan'ın İran ürünleri için uygun bir pazar olduğunu ifade eden İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı, Kazakistan'da İran'dan ihtiyaç duyduğu birçok ürünün mevcut bulunduğunu söyledi. İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin iki tarafın hedeflerine uygun olmadığını da ifade eden Peymanpak, ticaret hacminin artması gerektiğini söyledi. Kazak yetkili iki ülke yetkililerinin çabası ile mevcut sorunların ortadan kalkması temennisinde bulundu.
Yemen'de askeri bir kaynak, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mağribin güneyinde bazı köylerde kontrol sağladığını bildirdi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçleri, Mağrib vilayetinin güneyinde ilerlemeye devam ederek bazı köylerde kontrol sağlamayı başardı. Yemen birlikleri El Cubah bölgesinde iki köyde kontrol sağladıktan sonra Cubah'ın doğu bölgelerine doğru ilerlemeye devam etti. Bu arada bazı kaynaklar Sana güçleriyle eski hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine eski hükümet, Birleşmiş Milletler'den Sana güçlerinin ilerlemesine engel olmasını istedi. Eski hükümet dün gece kendi Dışişleri Bakanı'nın ağzından Birleşmiş Milletler'e mağrip kuşatmasını kırmak için acil girişimde bulunması için çağrıda bulundu.
Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar güne 9.015 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başladı. Dün yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar, gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından yükselişe geçti. Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece aranan faiz indiriminden kaynaklandığını düşünmenin doğru olmayacağını dile getirdi. Kavcıoğlu, sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-Eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası'nın görevlerine ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil açıklamasını yaptı. Toplantının ardından dolar-TL kuru kademeli yükselişine devam etti. Dolar daha sonra piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde yükselişe geçerek 9 lirayı aştı ve tarihi zirvesini 9,0185 seviyesine taşıdı. T24'te doların yükselerek tarihi zirvesini aşamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye yönelik açıklamaları da etkili oldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini görüşmede tüm terör örgütlerin Amerika ile ilişkisi olduğunu belirtti. Milli Gazete'de aktardığı habere göre Türkiye Ana Muhalefet Partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu bir araya gelerek ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Karamollaoğlu, muhalefet olarak ülkenin gidişatından endişe duyduğumuz gerçek. Bu anlamda yaşanan sorunların teşhisi olarak ittifak ettiğimiz birçok konu var. Seçimlere çok uzun bir zaman kalmadığını düşünüyorum. Bu nedenle de bu tip görüşmelerin yapılmasına büyük ihtiyaç var değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İçişleri Bakanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlık koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 yılda nitelikte dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak çekirge adı verilen operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teknolojinin her türlü imkanını kullanarak vatandaşları dolandıran şüphelileri ve kullandıkları yöntemleri yakın takibi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yaptığı çalışmaların sonucunda 28 yılda 20 suç örgütünün varlığını tespit etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Merkezli Turan Haber Ajansı Müdürü Mihman Aliyev, Siyonist rejimin bu ülkede askeri faaliyetlerde bulunduğunu duyurdu. Turan Haber Ajansı Müdürü Mihman Aliyev, bu ülkede herkesin İsrail rejiminin üst düzey subaylarının faaliyet yaptığını bildiğini kaydetti. Turan Haber Ajansı Müdürü, Azerbaycan ve İsrail rejiminin Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı işbirliği yaptığına işaretle Bakü'nün İsrail silahları ve teknolojisini kullandığını söyledi.
Arap medyası, Lübnan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında Beyrut patlaması davasında tutuklama kararı verildiğini bildirdi.
Ve Amerika düzenlenecek olan Castle Fork, kale oluşturma tatbikatı için Yunanistan'a 15 adet F-15 savaş uçağını sevk etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak parlamento seçimlerinin mesajları etrafında. Amerika'nın Irak'ı 2003 yılında işgal etmesi ardından 5. dönem Irak parlamento seçimleri Cuma günü düzenlendi. Irak seçimlerinin analizi önemli mesajları içermekte. Irak parlamento seçimlerine katılım oranının en önemli ve ilk mesajı ise bu dönemki seçimlere katılım oranının önceki seçimlerin tamamından daha düşük olmasıdır. Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre bu dönemki seçimlere katılım oranı yaklaşık %41 oldu. 21 milyondan fazla olan seçmenin bulunduğu Irak'ta sadece 9.077.779 kişi seçimlerde oy kullandı. Halbuki 2018 yılına da yapılan önceki seçimlerde yine düşük olan katılım oranı %44'ün üzerindeydi. Irak'ta bu dönemki seçimlere katılım oranının diğer seçimlere göre çok daha düşük olması, Irak vatandaşlarının ekonomik durumdan rahatsız olduğu için oy sandıklarıyla bu durumu değiştiremeyeceklerine inandıklarından kaynaklanıyor. Irak halkı işsizlik, yoksulluk, enflasyon, elektrik kesintisi gibi önemli ekonomik ve toplumsal sorunlarla karşı karşıyalar. Ekim 2019'da bilindiği gibi Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler Adil Abdülmehdi yönetiminin düşmesiyle sonuçlandı. Ancak Irak'ta protesto eylemleri bitmedi ve devam etti. Gelinen aşamada ise bir kez daha Irak halkı parlamento seçimlerine düşük katılımlarıyla itirazlarını ilan etmiş oldular. Irak halkı seçimleri boykot etmek suretiyle ülkede yöneticilerin değişmesiyle durumun değişeceğini ümit etmediklerini ve ülkede ekonomik şartların iyileşmeyeceğine inandıklarını ortaya koydu. Irak seçimlerinin ikinci mesajı seçimlerin yüksek güvenlik şartlarında düzenlenmesiydi. Irak yönetimi seçimler öncesinde tüm havalimanlarını cumartesi akşam saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar kapatıp vilayetler arasında seyahat ve de lokantalar ve AVM'lerin faaliyetlerini yasakladı. Ayrıca seçimlerin güvenliğini sağlamak için 250 bin güvenlik görevlisi ve polis görevlendirdi.
Bu kararlar seçimlerin güvenli ortamda düzenlenmesiyle sonuçlanmasına yol açtı. Oysa seçimlerden önce teröristlerden tehditler geliyordu. Seçimlerin güvenli ortamda ve en düşük güvenlik sorunları ile düzenlenmesi, Irak'ta ortamın geçmiş dönemlerinden daha farklı olduğunu ve gelecek hükümetin askeri güvenlik endişelerinin de daha düşük olacağını gösterdi. Ancak kurulacak yeni hükümet, halkın rahatsızlığından kaynaklanan toplumsal güvenlik endişelerini de ciddiye alması gerekiyor. Irak seçimlerinin üçüncü mesajı ise sonuçlarının içinde yer almakta. İlk sonuçlara göre Sayrun ve El Fetih listesi bu dönemde seçimlerde daha az sandalye kazandılar. Oysa bu iki liste 2018 yılında meclise en fazla sandalyeyi kazanmışlardı. Gerçi resmi olmayan ilk açıklamalara göre Mukteda Sadr'ın önderliğindeki Sayrun ittifakı yine parlamentoda diğer gruplardan daha fazla sandalye kazandığı anlaşılıyor. Oyların %94'ünün sayılması Sayrun'un bu dönemki seçimlerde 41 sandalye kazandığını gösteriyor. Oysa bu ittifak 2018 seçimlerinde 54 sandalye kazanmıştı. Uzmanlar seçimlere katılım oranının %50 üzerinde bile olsaydı Sayrun ittifakının en fazla sandalye kazanmayacağını, başka bir ifadeyle katılım oranı düşük olması aslında Sadr'ın lehine olduğunu düşünüyorlar. Irak seçim sonuçlarına gösterdiği diğer önemli bir konu hiçbir grubun tek başına daha büyük fraksiyon oluşturmayacağına ilişkindir. Çünkü büyük gruplardan hiçbiri parlamentoda kayda değer sayıda sandalye kazanabilmiş değildir. Bunun için grupların daha büyük fraksiyon için ittifak yapmaları gerekiyor. Bu nedenle Irak'ta kısa sürede başbakanın belirlenmesi beklenmiyor. Böylece Irak halkının sorunlarının bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra Taliban ile Washington arasındaki ilk görüşme etrafında. Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Taliban ile üst düzey Amerikan yetkililerinin Amerika güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ilk görüşmesinin samimi ve profesyonel bir ortamda gerçekleştiğini duyurdu. Bu bağlamda yayınlanan bildiride Amerika yönetiminin Taliban konusunda sözlerine dayanarak değil, eylemlerine göre karar vermek niyetinde olduğu ifade edildi. Taliban geçici yönetimi Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki yaptığı açıklamada ise Amerikan yetkilileriyle yapılan görüşmede Kabil-Washington ilişkileri, Doha Anlaşması, insani yardımlar, Afganistan'ın bloke edilen paraları, Afganistan hava sahasına saygı ve diğer konuların ele alındığını bildirdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da bu görüşmede Taliban'ı resmen tanımak ve hükümetini meşrulaştırma konusunda olmadığını vurguladı. Anlaşılan Amerika Başkanı Biden yönetiminin Taliban ile ilgili önceki sıkı yaklaşımlarından vazgeçerek Taliban ile doğrudan görüşmeye katılmayı kabul etmiştir. Amerika yönetimi Taliban'ı tanıma konusunda acele etmese de doğrudan yapılan görüşmelerin çok anlamlı olduğu ifade edilebilir. Amerikalılar Afganistan'ı işgal ettiği sürece Taliban'ı terör örgütü olarak görüp bu grup ile mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, gelinen aşamada Washington, Afganistan'daki askeri seçeneklerin sonuç vermediğinden dolayı Taliban yönetimiyle müzakereye yöneldi ve bunun sonucu 2020 yılı Şubat ayında Trump yönetimi ile Taliban arasında anlaşma sağlandı. Ayrıca Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilip Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlarken CIA Başkanı William Burns gizlice Taliban siyasi yardımcısı Mullah Abdulgani birader ile görüştü. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Washington'un Amerikan vatandaşlarının tahliye edilmesi dahil güvenlik konularıyla ilgili olarak Taliban ile sürekli şekilde temasta olduğunu bildirmişti.
İşte tüm bunlar Amerikan yönetiminin Taliban ile ilişkilerinde çelişkili bir yaklaşım içinde olduğunu ve hala aynı yaklaşımına devam ettiğini göstermekte. Bir yandan Taliban'ı terör örgütü olarak ilan eden Amerikan yönetimi, diğer taraftan Afganistan'daki çıkmazdan kurtulmak için bu grup ile müzakereye yönelmiş ve hatta gelinen noktada askeri varlığının ardından Taliban ile müzakerelere devam etmektedir. Amerika'nın Taliban'ı ilk başta tanımaktan kaçındıktan sonra gelinen aşamada Afganistan alanında bu grup ile işbirliği için sinyal göndermesinin nedenlerinden biri, Washington'un iki uluslararası rakibi olan Çin ve Rusya'nın Afganistan'daki etkin varlığından duyduğu endişeleridir. Aslında Washington, Pekin ve Moskova, Batılıların Afganistan'daki varlığının boşluğuna göre bugün Taliban yönetimiyle işbirliği ve bu ülkeyle ekonomik, ticari, enerji, maden ve altyapı tesislerinin onarımı gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye hazır olduklarının çok iyi farkındalar. Buna ilaveten hem Rusya hem de Çin terör örgütü IŞİD terörizminin kendi sınırlarına doğru Orta Asya ve Sincan Uygur özerk bölgesi üzerinden yaklaşmasından dolayı ciddi endişe duydukları için Taliban ile işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Bu nedenle Taliban rejimine de boykot etmekten kaçınarak onunla müzakere yapmayı tercih etmiş bulunuyorlar. Washington ise bu alanda geri kalmışlığını telafi etmek için Afganistan'ın Amerika'da bloke edilen 9 milyar dolar parasını terbest bırakmaktan kaçınmasına rağmen Taliban ile doğrudan müzakereye başlamıştır. Ancak İran'ın eski büyükelçilerinden ve uluslararası meseleler uzmanı Muhammed Mesih Cami, Taliban'ın Amerikan gibi ülkelerle sürdürülebilir bir işbirliği içine girmeyeceğini, ancak Amerikalıların onları kendi hedefleri için kullanmak isterlerse durumun değişeceğine inanmaktadırlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı şunu lanet yok ya. Antikadan ne bekliyorum.
İran şey terörüstüne ve hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde İran'ın kuzey-batı sınırlarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalışacağız. Son günlerde İran'ın bu bölgelerde düzenlediği tatbikatları ve öbür sınırın öbür tarafında da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ve bunlara Pakistan da dahil oldu. Üçlü bir tatbikat düzenlemeleri gündemde biraz gergin bir durumu meydana çıkardı. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeybatı sınırları ile ilgili. Daha sonra biz Türkiye medyası ve Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının bu tatbikatlarla ilgili yorumlarını ve iddialarını da gündemde duyduk İran'a karşı. Biz buradan çıkarılan dersleri ve mesajları bölge ülkeleri için ve daha genel bir anlamda komşu ülkeler için konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın hoş Şerifi. Bulduk. Şimdi siz de muhakkak bu gelişmeyi ve gündemi takip ettiniz son günlerde.
Evet.
İran'ın kuzeybatı sınırıyla ilgili yaşanan olaylar Türkiye açısından ve Azerbaycan Cumhuriyeti açısından nasıl izlendi? İlk önce buradan başlayalım, daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
İran'ın bu tatbikattan hedefi bellidir. İran il boyu öz ölçesinde İran toprağında, canıbda, şimalda, yani güneydə, kuzeydə, şərqdə, qərbdə tətbiqat yapır. Bunlardan hədəfi də bəllidir. Birincisi bu ki, İran dönə-dönə Batı kudretleri, o cümleden Amerika tarafından, Sahyonisti rejim tarafından tehdit olduğu için her halde askeri bakımdan hemşe hazır halde olmalıdır. İkincisi bu iki İran bir ülkedir ki öz askeri gücün, hususen askeri edevatın, silahların yenileştirir ve bu da yerel formuda ve İran'ın öz alimlerinin ve askeri bilim adamlarının elde ettikleri askeri edevat ve silah sahasındaki ilerleyişlerin ve onların neticesinde hasıl olan yeni silahları sınamak için. Ve bu çok mühim meseledir. Ve tabiidir ki İran hem karada, hem deryada, denizde bu tətbiqatları aparır. Hem sahrada, hem dağlarda, o cümlede İran'ın şumalı, qərb bölgesinde de yeni silahları burada İran sınadı ve tətbiqatdan keçirdi. Ama başka mesele de var. Tabii ki bu askeri temrinlerin bir amacı da İran hissedildiği bazı tehditlere karşıdır. O cümleden batı sahasından ve güneybatı sahasından olan tehditlerden ki onun hem teröristlerden ki şimal-qərbdən bazen sızırlar İran torpağına. Teröristi əməl əncam verirlər, o cümlədən Pejaj teröristi qrupları və bu yoxunlarda bəzi söz-söhbət oldu ki, hətta təkvirti, sələfi qruplardan, teröristlərdən bu bölgəyə sızdırıblar bəzi amaclarla və həm də İranın ən böyük düşməni, İslamın ən böyük düşməni olan Səhnisti rejimin bu bölgede təhrükatı və şümal-qərb təmasından İrana varid olan bəzi dronlar ki onlar İranın nüvə təhqiqatı və təsisatı bölgələrinə yaxınlaşmaq istəyiblər. Və bəzi teröristi əməllər üçün səhiyonistlər İran torpağında öz nüfuzlarından faydalanıblar. Bunların da şümal-qərb təmasından İrana varid olması söz konusudur. Ona göre tabiidir ki, İran'ın bu sahada olan askeri tətbiqatları çok önemlidir ve eyni halda bu peyami ve mesajı verir ki, İran hazırdır, bazıları olmayacak ki, xamxiyallar həvəsinde olalar ve özlerine, o başkalarına çok zahmet törədələr.
Tahran Radyosu.
Şimdi iki taraftan da İran'a karşı bir takım medya alanında yani konuşacak olursak bazı iddiaları duyduk gündemde. Sizin de belki dikkatinizi çekmişti. İran'ın bu tatbikatıyla ilgili aslında asılsız ve temelsiz bir yorumlar medyaya yansıdı. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından. Bu ikili ilişkilere olası yankılar hususunda ne kadar etki bırakabilir? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bəli, Azerbaycan'da cüya bela söhbət oldu ki, keçmişdə İran bu bölgədə əsəri tətbiqat yapmayıb. Və bu düzgün deyir. Yəni, Azərbaycan prezidenti dilə gətirdi ki, işğal dövründə, bu ərazinin işğal dövründə İran burada hərbi tətbiqat aparmayıbdı. İndi nə cür olub ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğaldan qutarandan sonra burada tətbiqat aparılır? Bunun əlbəttə iki cavabı var. Biri bu iki, bu bölgede keçmişte İran döne döne her bir tətbiqat aparır. Bir defa yok. Ve bu ilk dör. Belki Azerbaycan hükümetinin başka delillere göre bundan haberi olmayıp ya haberleri de olsalar unutuplar. Ama ikinci mesele bu ki bu bölgede indi bazı xatarlar hiss olunur. Yani bu ki bu bölgede söz söhbət oldu ki bazı təkvirçi gruplar Türkiye xəttiyle gəliblər və Azərbaycana kömək adı ilə bu məntəqəyə sızdırılıblar. Bu İrana hər halda yəqin də olmasa, ehtimal da olsa bu ehtimala qarşı hazırlıqda olmalıdır. İran eşidə qarşı, daişə qarşı çox böyük tələfat verib, böyük generallar qurban verib və İslam torpağından onların ayağını demək olar ki, kəsib. Əraqdan, Suriyadan kəsib və təbiidir ki, heç cürə, heç kimə, heç qudrətə qonşuları ola, biqanı ola. Bu icazəni verməz, əsla verməz ki, bu teröristləri bizim sərhədlərə, İran sərhədinə yaxınlaşdıralar. Və təbiidir ki, buna qarşı hər cür hazırlıqda olar və hər anda əməl elər. Bunda heç tərəddüd eləməz İran silahlı qüvvələri, çünki bu məsələnin fəuriyyətin və ciddiyyətin bilirlər. Eyni halda bu məsələ ki, Azərbaycan Respublikası ilə səhinistli rejim arasında olan bəzi təhlükəsizlik, əmniyyət və əskəri əməkdaşlıqlar bu yəqin ki, bölgədə sülhün və ya Azərbaycandan himayət unvanında döyür olamaz. Bu dəlilə görə ki, səhiyonist rejim əsasən müsəlman ölkələrin hamısının düşmənidir. Səhiyonist rejim əsasən Osmanlı dövlətinin dağılmasının əsas səbəbləri yahudilərdir. İndi onların bu bölgədə bu fitnə fəsadlıq törədəndən sonra Azərbaycana kömək adı ilə bu bölgəyə gəlməkləri ola bilər. Vəli ona inanmaq biraz xam xiyallıqdır və səhv idi və təbiidir ki, İran buna qarşı sakit durmaz və bunun qarşısında sakit durmamağının təbiidir ki, tavanı çox ağır olar məncə. Bu heç də bizim qonşularımızı və ya qardaşlarımızı təhdid unvanında bunu söyləyənlər söyləmirlər və mən də bunu bu unvan bir siyasi analiz kimi deyirəm. Çünki İran dövlətinin, siyasətin, əskəri siyasətin, bölgədə olan siyasətin və eyni halda səhinizmlə olan düşmənçilikin, ümqin, dərinliğin bilirəm və bilirəm ki, bu sahədə heç tür demək olar ki, İran ehtiyatı əldən verməz və heç də bu sahədə təsahül eləməz, səhlənkarlıq eləməz və hər ehtimala qarşı tam hazırlıqda olar və lazımi zaman çox qüdrətindən əməl elər. Və bunu bizim qonşularımız da yəqin ki, düzgün dəyərləndirməlidirlər və yəqin ki, bunu dəyərləndirərlər. Çünki onlar
evet.
Dövlət adamı olduqları üçün, hükumət olduqları üçün bunun mənasını yaxşı bilməlidirlər.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Bugünkü röportajımızda İranın kuzeybatı sınırları ilə ilgili son günlərdə yaşanan gəlişmələri ətrafında qısaca analizlər sizlərlə paylaşdıq. Röportajımız biraz uzun sürdüyü üçün konu ilə ilgili ikinci və son bölümünü yarın sizlərlə paylaşacağız. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizə mən hatırlatıram. Atıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Bakü yetkililerinin bölgeye teröristlerden temizleme sözü verdiğini vurgulaması İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Irak'ta başarılı şekilde düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı o ülke devleti, millet ve seçilen milletvekillerini kutlaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde İranlı büyük alimlerden Ayetullah Cafer Subhani'nin Afganistan'daki terör saldırılarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İranlı büyük alimlerden Ayetullah Cafer Subhani pazar günü yayımladığı bildiride Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Şia Müslümanların camiine düzenlenen terör saldırısını kınayarak insan hakları iddiasında bulunan örgütlerin bu cinayetin karşısında sessizliğini hayretle karşıladığını belirtti. Ayetullah Subhani bildiride bu korkunç cinayet hür insanların yüreğini sızlattığını belirterek şöyle dedi. Burada hayret edilecek şey insan haklarını savunduklarını iddia eden örgütler ve Müslümanların canını koruduklarını iddia eden İslami devletlerin hiçbirinin bu tür durumlara hiçbir tepki vermemeleridir. Ayetullah Subhani bildirinin devamında Afganistan vatandaşlarının güvenliğini temin ettiğini iddia eden Taliban örgütü bu olaya karşı herkesten daha çok sorumluluk taşıması ve cinayetin faillerini cezalandırması ve bu tür faciaların tekrarlanmasını da engellemesi gerektiğini vurguladı. Bundan önce de İranlı çok sayıda büyük alim yayımladıkları bildirilerde Afganistan'ın Kunduz vilayetinde yüzlerce masum insanın şehit düşmesi veya yaralanmasına yol açan Şia Müslümanların camine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Afganistan'ın Kunduz vilayetin Hanabad semtinde bulunan Şia Müslümanların Seyyid Abad camine düzenlenen terör saldırısını bir intihar eylemcisi yaptığı belirtildi.
İttilaat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz'ın korona aşısını üretiminin İran ilaç sektörünün gücünü gösterdiğini belirterek ilaç ithalatının %91 azaldığını söylemesi Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde İran'ın Asya ülkelerine ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhad Nuri, cari yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına oranla ihracatta artış kaydedildiğini açıkladı. Konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Nuri, cari yılın ilk yarısında çeşitli ülkelere 21 milyar 800 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, aynı sürede ithalat tutarı ise 23 milyar 100 milyon dolar olduğunu belirtti. İran'ın ticaret alanında yılın ilk yarısında iyi gelişmeler yaşandığını belirten Nuri, ihracatta %61.4, ithalatta da %34 artışa şahit olduklarını ifade etti. İran'ın ihracatı bu süre zarfında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye arttığını belirten Nuri, Avrasya ülkelerine ihracatta %46'lık bir artış yaşandığını vurguladı.
Hemşehri gazetesinde Amerika'nın National Interest dergisinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gücü hakkında yazısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Amerika'nın National Interest dergisi İran'ın Baver 2 adlı uçan botları Hürmüz Boğazı'nda İran karasularını koruyabilecek güçte olduğunu yazdı. İranlı uzmanların geliştirdiği ve uçan bot olarak anılan Baver 2 adlı botları hakkında bir analiz sunan National Interest dergisi, bu botlar İran'ın hız botlarının yanında asimetrik savaşın önemli bir parçası olarak yer aldığını belirtti. Der ki İran son yıllarda F-14 savaş uçaklarını Rus yapımı füzelerle donatmak gibi birçok askeri teçhizat ve silah alanında yeniliklere imza attığını, 2006 yılında çok acayip bir uçan botu görücüye çıkardığını ve 4 yıl sonra da bu botların İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine katıldığını duyurduğunu belirtti. Der ki üstelik İran bu tür uçan botları tasarlayarak üreten ve teknik açıdan da hiçbir kusuru olmayan seyrek sayıda ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar skandalı. Değerli dinleyiciler, Fransa Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel tacizler ile ilgili hazırladığımız sohbette sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde bu husustaki ifşaatlar ve bu skandalın boyutlarını ele almaya çalışacağız. Roma Katolik Kilisesi'nde bir başka büyük ahlaki skandalın ortaya çıkması, bu kilisedeki ahlaki krizleri bir kez daha gündeme getirdi. Son yıllarda Katolik Kilisesi ahlaki skandalları ifşaatlarından dolayı itibarı derinden zedelendi. Papa Francis'in ahlaki skandalların ortaya çıkmasına tepki olarak eylemleri bile Katolik Kilisesi'nin kayıp itibarını geri kazandırmakta faydalı olmadı. Bu ahlaki skandalların acı tarafı, eğitim için kiliseye emanet edilen 13 yaşından küçük çocukların Katolik papazlar tarafından tecavüze uğramalarıdır. Son skandalda bu kez Fransız Katolik Kilisesi papazların on binlerce çocuğa tecavüz etmesiyle sonuçlanıyor. Fransız Katolik Kilisesi'ndeki yeni ahlaki skandalların ortaya çıkması, kilisedeki büyük bir ahlaki krizin derinliğini ortaya koyuyor. Fransa'daki bağımsız bir araştırma komitesi yayımladığı bir raporda 1950 ile 2020 yıllar arasında 216 binden fazla çocuğun Fransız Katolik papazlar tarafından tecavüze uğradığı bilgisini verdi. Bu araştırma komitesi başkanı gazetecilere verdiği demeçte kurbanların 8 ile 13 yaşları arasında olduğunu belirtti. Bu çalışmanın sonuçları 1950'den bu yana Fransız Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar yapan yaklaşık 3000 hizmet verenin olduğunu ve bunların 3'te 2'sinin papaz olduğunu gösteriyor dedi. Rakamı şok edici olarak nitelendirilen Jean-Marc Zoe, 216 bini 3000 oranına bakarsak her 70 kurban için bir istismarcının olduğu ortaya çıkıyor ve bu Fransız Katolik Kilisesi için korkunç bir durum dedi. Bağımsız Araştırma Komitesi Başkanı bu listeye cinsel istismar mağdurlarını ve Katolik okullarındaki öğretmenler de dahil olmak üzere Katolik Kilisesi ile dolaylı olarak çalışmış diğer kişiler eklendiğinde toplam mağdur sayısının 330 bine ulaşacağını kaydetti. Fransız Katolik Kilisesi tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına ilişkin bir raporda şu ifadeler yer aldı. Tecavüzler sistematikti. Yıllar geçtikçe kilise bu konuda sadece umursamaz davranmakla kalmadı, aynı zamanda acımasız da kaldı. Kurbanlarını korumak yerine kendini korumayı tercih etti. Kilise cinsel istismarı önlemek için adımlar atmamakla kalmadı, aynı zamanda gözlerini yumdu ve bu istismarları ihbar etmedi. Bazen çocukları tecavüzcülerle kasıtlı olarak yan yana bıraktı. Fransız dini kurum ve kuruluşlarının başkanı Vernon Margoran, Fransız Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarına ilişkin bağımsız bir araştırma komisyonu incelemelerinin yayımlanmasını dayanılmaz bir trajedi olarak nitelendirdi. Ve Katolik Kilisesi'ndeki cinsel tacizi tam anlamıyla utanç verici olarak nitelendirdi. La Pro Le Libere Tecavüz Kurbanları Derneği'nin kurucusu Francis Dova, suçlu papazlara hitaben yaptığı konuşmasında şu açıklamada bulundu. İnsanların yüz karasısınız. Bu cehennemde birçok iğrenç suç işlendi ama daha da kötüsü güvene ihanet ve çocuklara ihanettir. Bulguların yayınlanmasının ardından dünyadaki Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis bu utanç verici gerçek hususunda esef duyduğunu belirterek şu ifadeleri yer verdi. Bu zarara uğrayan kurbanlar için duyduğum üzüntü ve acıyı söylemek istiyorum. Kilisenin bu meseleyi kaygılarının odak noktasına yerleştirmemesi yüzünden esef duyuyorum. Katolik Kilisesi'ndeki ahlaki skandallar sadece bir ülkeyle sınırlı değil. Katolik Kilisesi'nin bulunduğu hemen hemen tüm ülkelerde on yıllarca süredir çocuk tecavüzleri ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nden çoğu Avrupa ülkesine kadar çocuklara tecavüz eden rahiplerin ve papazların işlerinin raporları ortaya çıkmıştır. İrlanda ve Hollanda'da ifşaatların boyutunu araştırmak için gerçekleri araştırma komisyonları bile kurulmuştur. Yaklaşık 10 yıl önce Hollanda Araştırma Komisyonu'nun Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik tecavüzlere ilişkin bir raporunun yayınlanması, Katolik personelin özellikle de papazların yaygın cinsel istismarını ortaya koydu. Rapora göre 1945 ila 1981 yıllar arasında Katolik kiliselerinde yaklaşık 10 bin ila 20 bin Hollandalı çocuk cinsel istismara uğramış ve 2010 yılına kadar reşit olmayan bu tacize uğrayanların sayısı 10 binlere ulaşmıştır. Papa, 16. Benedikt'in istifasının nedenlerinden biri de Katolik Kilisesi'ndeki yaygın ahlaki yozlaşmanın açığa çıkmasıydı. Papa Benedikt rahiplerin ve papazların ahlaki skandallarına rağmen her ülkeyi gezdi. Dünyanın eski Katolik lideri eleştirileri azaltmak için seyahatleri sırasında sık sık papazların tecavüzüne uğrayan birkaç kurbanla bir araya geldi ve onları teselli etti. Vatikan ayrıca papazların ahlaki skandallarının kurbanlarına tazminatlar ödeyerek Vatikan'a yönelik protestolarını ve eleştirilerini susturmaya ve etkisizleştirmeye çalıştı. Papa Benedikt İrlanda Cumhuriyeti'nde düzinelerce çocuğa papazlar tarafından tecavüz edildiğini ortaya çıkmasından sonra Katolik Kilisesi'nin sözde itibarını korumak için davaya bizzat müdahale etti. İrlandalı papazlar ile iki gün süren görüşmelerden sonra dünyanın bu Katolik lideri çocuklara tecavüzü iğrenç bir suç olarak nitelendirdi. Papa, İrlandalı papazlara İrlanda piskoposlarının kiliseye ahlaki itibar kazandırmak için çalışması gerektiğini söyledi. Papa ile görüşen İrlandalı bir papaz olan Joseph Duffy, böyle bir kara lekeyi kaldırmanın imkansız olduğunu söyledi. Katolik papazların imza attığı bu ahlaki skandal hikayesi Hristiyanlığın birçok mensubunu şoke etti. Çünkü insanlara maneviyat ve ahlak çağrısında rehberlik etmesi gereken kişiler bu tür iğrenç suçlar işlediler. Alman piskoposlar konferansı sekreteri Hans Longdorfer Spiegel'e verdiği röportajda bu ifşaatlar kilisenin kara yüzünü gösteriyor ve bizi derinden etkiliyor. Vatikan'ın eylemlerinin Vatikan'a yönelik eleştirileri azaltmakta çok az etkisi oldu. Bir kilisede ahlaki bir skandalın ortaya çıkması geçtiğimiz yıllarda ve 10 yıllarda onlarca başka papaz skandalının ortaya çıkmasına yol açtı dedi. Thank you. Katolik Kilisesi papazlarının ahlaki skandallarının açığa çıkması, Katolik Kilisesi'nin mensupları arasında güvenirliğini ve meşruiyetini büyük ölçüde zedeledi. Hristiyanlığın ve kilisenin sığınaklarının manevi babaları olan papazların, çocuklar için bir güvensizlik kaynağı ve bir tehdit olduğu ortaya çıktı. Hiç şüphe yok ki bu durum kilisede iyi niyetli papazların olmadığı anlamına gelmez. Ancak yozlaşmış papazların kilisenin güvenirliğine ve meşruiyetine indirdikleri darbe kolay kolay düzeltilemez. Orta Çağ'da kilisenin entelektüel durgunluğu ve despotluğu dinden dönmeye ve hümanizm ve laiklik ekollerinin yükselişine yol açtığı gibi şimdi de din adamlarının ahlaki yozlaşmasının açığa çıkması birçok Katolik'i kiliseden uzaklaştırmaya neden olmuştur. Papazların ahlaki skandallarının ortaya çıkması üzerine farklı ülkelerde yüz binlerce kişi Katolik Kilisesi'ni terk etti. Katolik Kilisesi'ndeki ahlaksızlığın ortaya çıkması Papa 16. Benedikt'i istifaya zorladı. Ama ahlaki skandalların gölgesi Papa Francis'in üzerinde kaldı. Papa Francis eski papa gibi özürler ve kınamalar ile bu konuları örtbas etmek istese de belli dönemlerde yeni olaylar bu yarayı taze tuttu ve gündemden düşmesine müsaade etmedi. Değerli dinleyiciler, Fransa Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan cinsel taciz ve istismarlar ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.farstude.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Batı'nın aşırı tamahkarlığına işaretle Batı'nın firavunvari huyunu açıklıyor ve Kur'an-ı Kerim'e istinat ederek onların halkı cehenneme götüren kafirler olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Eşitsizlik, ayrımcılık, adaletsizlik, tağutların varlığı tarih boyunca hep var olmuştur. Bugün için değildir. Fakat bugün bu gücü kullanmak için tağutlar ilim aracını kullanıyorlar. Teknolojiden yararlanıyor. Yani mesela düşünün, Firavun, kavmim, Mısır benim mülküm değil mi diyordu. O zaman Mısır sınırlarında istediği her şeyi yapardı. Şimdi Amerika, ki o gün Mısır'da Firavunudur. Amerika ülkesiyle yetinmiyor ve kavmim, Amerika benim mülküm değil mi? demiyor, kalkıp diğer ülkelere giriyor, savaş başlatıyor, sulta kuruyor, üst kuruyor. Yani durum böyledir. Ve tağutların bugünü insan bilgisini kullanarak ve bilginin ilerlemesiyle yaptıkları var olan ayrımcılık, var olan eşitsizlik, var olan savaş kışkırtması her zamankinden daha büyük. Gerçekten ona sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir. Resul-i Ekrem'in mutahhar ruhu bugün insanın ıstırabından acı çekiyor ve insanın saadetine müştaktır ve insanın hidayetine müştaktır. Kelimenin tam anlamıyla merhametli bir baba gibi insanları mutlu etmeye çalışır. Sırat-ı mustakime hidayet olsunlar ve yararlarına olan bir sona varsınlar istiyor. Bu ayeti şerifte bir konu vardır. Bu ayetin Tevbe suresinin son ayeti olmasıdır. Tevbe suresi savaş suresidir. Kafirlerden beraat suresidir. Mücadeleyi emretme suresidir. Ve bunlara benzer. Surenin sonunda şöyle buyuruyor. Ona sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir. Muhatabının da tüm halk kesimleri olduğunu söyledik. Bundan bir konu çıkarılabilir. O da var olan hitabelerin habersiz ve gafil olan gayrimüslimlerle ilgili olmamasıdır. Küfür başları ile ilgilidir. İstikbar liderleri ile ilgilidir. İnsan toplumlarının kaderine hükmeden kuruluşlara hitap ediyor ki Kur'an bir yerde onları şöyle tabir etmiştir. Onların küfür önderlerinin yemini yoktur. Bir yerde de Kasas suresinde ve onları halkı ateşe çağıran rehberler yaptık. Halkı cehenneme sürükleyen ve cehenneme davet edenler şeklinde tabir ediyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 90. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca sulta ve güç anlamında olan Sultan ismi şerif hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yolun Esmaül Hüsna olduğunu belirttik. Aslında insan bu mübarek isimlerin anlamını doğru ve en güzel biçimde kavradığında mutlak hakimiyet ve mülkiyetin ancak Yüce Allah'a ait olduğunu anlar. Esmaül Hüsna'dan bu anlayışa sahip olmak, yegane yaratan Yüce Allah'ı doğru tanıma anlayışını insan için daha da kolaylaştırır. Yüce Allah'ı doğru tanımak ve erdemliğin zirvesine ulaşmak yolunu kolaylaştıran bu mübarek isimlerden biri Sultan ismi şerifini bugün ele alacağız.
Sultan kelimesi sulta ve güç anlamındadır. Yüce Allah mutlak güç ve saltanat sahibi olduğundan sultandır. Tabii ki Arapçada ülke hakimlerine sultan deniliyor ve bu da onların saltanat dönemlerinde sahip oldukları gücün itibarına dayalıdır. Bu yüzden sultan isminin güç sahibi kişiyi değil, gücün kendisi anlamındadır. Eğer İslam tarihinin ilk yıllarına bakarsak, Kameri 4. asrın sonları ve 5. asrın başlarına kadar hiçbir Müslüman hükümrana sultan adı verilmedi anlaşılır. Tarihin belirttiği üzere Mahmud Gaznevi resmen sultan unvanını kullanan ilk Müslüman hükümrandır. Onun ardından bu isim diğer hükümranlar içinde kullanıldı. Öyle ki Hicri 7. asrın yazılarında ister Mısır, ister İran, Osmanlı İmparatorluğu ve hatta Safeviler kralları arasında da kullanıldı ve Sultanul Azam, Sultanul Adil, Sultanul İslam ve Müslümin gibi lakapların da aralarında yaygın olduğu anlaşılır.
Sultan hüccet ve delil anlamına da gelir. Aslında delil ve kanıtın insanın yüreği ve aklına sulta kurduğu ve onu kontrolüne aldığı için ona sultan denir. Sağlam, güçlü ve şüphe götürmez deliller karşı tarafa bir nevi güç ve galebe mesajı taşıdığı için ona sultan denir. Bazı görüş sahiplerine göre bu isim maddiyat hakkında kullanıldığında güç ve kuvvet ve maneviyat hakkında kullanıldığında ise hüccet ve delil anlamındadır.
Sultan kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 25 suresinde ve 37 kez farklı kalıplarda tekrarlanmıştır. Bunlardan 14'ü hüccet, delil ve kanıt kelimeler ile eş anlamlıdır. Örneğin Neml suresinin 20. ayetinde Hazreti Süleyman'dan nakden Hüdhüd'ün yokluğu hakkında şöyle buyuruyor. Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.
Sultan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bazen mucize anlamında kullanılmıştır. Örneğin Zariyat suresinin 38. ayetinde şöyle okuyoruz. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Bilindiği üzere mucize her türlü şüphe ve çelişkiyi yok eden bir olaydır ve gerçekleşince gerçeği arayan ve hak yolunu bulmak isteyen herkes onu anlar. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselam ve sihirbazların karşılaşmasında Hazreti Musa asasını yere atınca ip ve odundan olan sihirbazların tüm yılanları eski haline döndüler. Ve meydanda hareket halinde olan bir tek gerçek yılan ise Hazreti Musa aleyhisselamın asasıydı. Böylece sultanlığı ve açık mucizesini herkese göstermiş oldu. Bu yüzden Firavun'un sihirbazları bu mucizenin ardından hemen secdeye kapılıp yegane Allah'a iman ettiler.
Sultan ismi şeriften mucize anlamının anlaşıldığı diğer ayetlerde var. Örneğin İbrahim suresinin 10 ve 11. ayetleri. Bu iki ayet peygamberlerin kendi kavimleriyle mücadelesini anlatıyor. 10. ayette muhalifler kendi peygamberlerinden apaçık bir sultan bir delil isteyerek şöyle diyorlar. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. 11. ayette ise peygamberler de onların isteklerine karşılık vermeyi Allah'ın iznine bağlı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil.
Göründüğü gibi Sultan ismi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde açık ve açıklayan anlamında olan Mübin ismiyle birliktedir. Bu birliktelik Sultan'ın mucize anlamında olduğu zaman daha fazla kendini gösteriyor. Fakat bu isim bazen yardım eden anlamında olan Nesir ile birliktedir. Tıpkı İsra suresinin 80. ayetinde olduğu gibi. De ki, Rabbim, geleceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.
Bu ayet Resulullah'a hitaben Allah'tan hangi işi istemesine ve tüm davranışlarında sadakatin olması gerektiğini belirtiyor. Ve sonra da şöyle buyuruyor. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı diğer ayetlerinden biri ise Rahman suresinin 33. ayetidir. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey cin ve insan toplulukları! Haydi gücünüz yeterse göklerin ve yerin köşe bucaklarından ve sınır çıkışlarından geçip gidin. Bunu ancak üstün bir güç ve kudretle, büyük servetlerle elde edilen yüksek bir teknolojiyle başarabilirsiniz.
Böylece insan Allah'ın adaleti ve sonuçlarından kaçacak gücü yoktur. Nereye giderse Allah'ın mülküdür ve nerede olursa Allah'ın hükümetidir. Nitekim Emiren Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Kumeyl duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım, senin hükümetinden kaçış imkansızdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftada bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerle vedalaşmadan önce Yüce Allah'a doğru ellerimizi açarak Sahife-i Seccadiye'nin 7. duasından bazı bölümleriyle dua edelim. Ey Yüce Allah ki mihnet düğümleri seninle çözülür. Ey ki zorluklar sınırı seninle aşılır. Ey Rabbim, ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş. Tahammülü çok güç olan musibetler bana galip çatmış. Bunları kudretinle bana getirmiş ve saltanatınla bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse götüremez. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır. Şikayetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir. Dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır. Kendi katından bana bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver. Kendi indinden bana acil bir kurtuluş yolu belirle. O halde hak etmesem de bunu bana yap, ey büyük arşın sahibi.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsday.com adresinden takip edebileceğinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik